İpek Yolu.
Sevgili dinleyiciler, öğle sonrasını saatimizi paylaşmak üzere yine buluştuk. TGRT FM'de birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İsmail bizimle, ben Hülya. Biz ayrılan süre içinde yine sizlerleyiz. Bugün Perşembe, tarih konuşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte olacak. Paylaşacakları olacak elbette. Keyifli güzel bir İstanbul sohbetine umarım hazırsınızdır. Sohbeti yapacağız. Tarih sohbeti diyelim. Geçmişe gideceğiz sizinle birlikte. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Bugün takvim itibariyle özellikle Mart'ın yavaş yavaş yarısını geride bıraktık. Öbür yarısı geliyor. Bahar geldi diyebilir miyiz?
Daha erken tam mi? Manasıyla bahar denmez. Mart ayının malum eski hesap, yaşlıların tabiriyle eski hesap Mart 13 gün önce sonra gelir. Dolayısıyla Mart eski hesap zaten 13 gün sonra başlar normal şimdiki takvimden. Mart bitmeden de hiçbir zaman kış bitti denmez. Zaten normal kabullere göre 21 Mart'a kadardır malum kış. Hı hı. Siz onu biraz daha ekleyin.
Yani Mart sonunu ayında, bulacağız öyle mi?
Mart ayında cüz'i bahar günleri olur ama Mart'ın sonuna kadar itimat olmaz. Nisan'da bahar olur, kış olur ama... Bahar olur ama Mart'ın baharına pek güvenilmez.
Peki Nevruz yani 21 Mart artık kışın kesin olarak bittiği anlamına mı gelir? Nedir 21 Mart'ın
efendim,
karşılığı?
Şimdi şöyle, 21 Mart'a kışın bittiği tarih derseniz bu bir kere hakikatlerle örtüşmez. 21 Mart Anadolu'da kuzey memleketlerinde hiçbir zaman bahar gelmez. Ama İran'da.
Kendi coğrafyamız için konuşmak
evet,
lazım.
Evet, kendi
galiba.
Coğrafyamızda hiçbir zaman Nevruz'da bahar gelmez. Ama eski Zerdüşt dininin hakim olduğu memleketlerde, İran'da, Buhara havalisinde, oralarda kış biter, bahar gelir. Zaten onların kışına da kış denir mi? O da ayrı mesele. Şimdi Nevruz yeni gün demek. Yeni gün. Tabii burada bir ciddi bir tabiat hadisesi var. Yani bunu inkar edemezsiniz. Geceler dönüyor. Gün dönümüdür zaten bu. Normalde biliyorsunuz kışın geceler uzun, gündüzler kısa olur. Ve bu devamlı değişir. 21 Mart'ta artık güneş gece, gün geceye galebe çalar ve uzamaya başlar günler. Ne zamana kadar?
Bir savaşın bitimi aynı zamanda
evet.
Değil mi?
Onun için zaten eski güneşe tapınan eski Mitra dini mensupları 21 Mart'ta bayram yaparlardı. Çünkü 21 Mart günün zafer kazandığı bir gündür. Yani artık kışa zafer kazandı, gün uzamaya başladı. Dolayısıyla bu güneşin zaferi manasına gelir. Güneşi tapınma kültü kabul edenler de bu çok mühim bir gündür. Hatta 21 Aralık da öyledir. 21 Aralık en uzun gecedir. Ve bu uzun geceler birkaç gün devam eder.
Orada bir savaş devam ediyor
evet.
Yani.
25'i 26'ya bağlayan gece bu savaş Şın kaybedildi demeyelim de kışın geri çekildiği anlaşılır. Çünkü günler kısalmaya başladı.
Yani ilk hakimiyet.
Evet. İşte o beş gün, beş gün eski Mitra dini mensupları çok büyük patırtılar, gürültüler yaparlardı. Yani güya güneşe yardım ediyorlar bu savaşta. 25-26'ya bağlayan gece bayram ederlerdi. Hristiyanlar onu almış Noel demişlerdir.
Aslında geçmişle bugün arasında bir köprü bu tarihler.
Tabii ki, tabii ki. Yoksa Hazreti İsa'nın doğum tarihi belli değil, yılı bile belli değil. Nerede kaldı ki ayı günü belli olsun? Ama eski Mitra dini Roma'da çok yaygındı, bilhassa askerler arasında.
Bir sentez mi?
Sentez tabii. Resmen bir sentezdir. Hı hı. Yani Hristiyan Avrupa'nın medeniyeti, eski Yunan, eski Roma, Hristiyanlık, Mitra dini, İran'ın Mitra dininin bir sentezidir.
Peki neden oradan bir takım alıntılar yapmaya ihtiyacı hissetmişler?
Şimdi şöyle, eski Roma'da bir malum eski Roma dini geçerli. Atalara tapınılır. Ataların heykelleri işte malum. Onları idare eden büyük tanrılar. Bir de Mitra dini. İranlardan gelme Mitra dini çok güçlüdür. Bu biraz Roma... ordu, bürokratlar, gençler bu Mitra dinine mensup.
Peki ama siz tabii daha iyi açıklayacaksınızdır. Şimdi İtalya'da, Roma İmparatorluğu'nun merkezi İtalya'da. Ama biz tabii ki fetihlerle vesaire doğuya gidilmiş ama hani kendi kültürlerinde, topraklarındaki bir din yerine neden Mitra dinini üstelik de bürokratlar ve gençler arasında bu kadar yaygın
şöyle,
kabul etmişler?
Şöyle, değişiklik her zaman enteresan gelir. Eski Roma dini primitif bir dindir. Yani ataların ruhlarına tapınma. Ondan sonra bu ruhları görünür hale getirerek onu heykellere dökme. Bu çok primitif bir din. Roma medeniyeti inkişaf ettikçe bu din yetersiz kalmış ve bazı şeyleri izahta zorlanmıştır. Romalılar biraz entelektüeller, daha insan dışı, şimdi aşkın diyorlar, metafizik bir güç aramışlar. Ve bunu aslında tek tanrılı bir dinin biraz animist bir havaya bürünmüş şekli olan Mitra dininde bulmuşlar. Bir tanrı vardır Mitra dininde dünyayı idare eden. Fakat bu tanrı güneş şeklinde görülmüştür. Güneş hayattır, yakıcıdır. Güneşin varlığı insanların iyiliğidir. Gecenin zıttıdır.
Hem ödüllendirir hem cezalandırır.
Evet. Yani hayat güneşe bağlıdır. Güneş varsa ekinler biter, insanlar geçer. Güneş yoksa insanlar ölür. Bundan dolayı güneşi sembolize etmişler. Bu eski Romalılara çok parlak görülmüş. Bir de Roma rejyonlarında, yani Roma ordusunda çok çeşitli insanlar vardı. Çok çeşitli dinde insanlar vardı. Bu çeşitli dindeki insanları siz tek bir şey altında buluşturmanız çok zor. Yani gelin siz Roma dinine girin demeniz çok zor. Bunlar da bu Mitra dini yayılınca İran tesiri sebebiyle ordunun geri kalan mensupları da bu dine girdi. Roma'da da bir ara İngiltere'de olan bir hoşgörü vardı. Roma'da devleti tehdit etmemek kaydıyla her türlü dine mensup olmak serbestti. Yani ister Roma'da bir asilzade olun, ister Roma idarecisi olun, ister senatör olun, mühim değil. Hangi dine mensup olursanız, şimdi Japonya'da da buna benzer bir tolerans sistemi var. Bundan dolayı Romalılar bu Mitra dininin varlığına ses çıkarmadılar, tam tersine bunu faydalı gördüler. Yani orduda bunun yayılması ordunun tek vücut hale gelmesine yardımcı olur. Farklı dinden ve farklı din, ırk ve dil sahibi askerler bu Mitra potasında erirler dediler. Bunun faydasını gördüler hakikaten.
Böylece aslında bazı yerlerde devlet eliyle yapılanı vatandaş kendisi yapmış
tabii, kendisi
oldu.
Yapmış
ortak
oldu.
Bir payda evet. Belirleyerek.
Roma'nın da hoşuna gitti bu. Fakat daha sonra enteresandır Mitra dini Roma kültürünü mühim bir şekilde etkiledi. Bilhassa İskenderiye vasıtası. İskenderiye o zaman Roma'nın çok mühim şehirlerinden birisiydi. Ticaretin en geliştiği ve felsefe okullarının entelektüel seviyenin yüksek olduğu bir şehirdi İskenderiye. Şimdi herkese Mısır ve Arap kültürü çağrıştırıyor ama o zaman öyle değildi. İskenderiye, Antakya, Yunan kültürünün ve Roma kültürünün mühim merkezlerinden birisiydi. Hatta Roma'da bile olmayan entelektüel seviye İskenderiye'de vardı. Bu bir hakikattir.
Sonrasında da ama demek ki konumuyla ve varoluşuyla ilgili bir böyle bir enerjisi var İskenderiye'nin. Sonra da
evet, İskenderiye her zaman
İslamiyet içinde.
İslamiyet zamanında da öyle. İslamiyet zamanında da öyle oldu. Gene de öyledir İskenderiye. Yani Kahire'den farklıdır İskenderiye'nin yapısı, entelektüel seviyesi, ticareti çok farklıdır. İskenderiye her zaman, yani Büyük İskender'in kurduğu bir şehir orası, her zaman çok parlak bir medeniyet merkezi olmuş. Bu Mitra dini bütün Avrupa'yı etkilemiş ve bu Noel'in varlığı ve buna benzer Avrupa'da bazı bayramlar hep Mitra dinine endeksleniyor. Oraya atfedilebilir. Orada ciddi, makul, böyle hani çok da uydurma değil. Yani efendim işte atlar gelmiş, Konya demişler, olmuş orası Konya. Böyle bir yakıştırma değil. ama ciddi bir temel bulunabiliyor Mitra dininde. İşte nasıl Noel aslında bir güneşin zafer kazanma, gündüzün geceye zafer kazanma bayramı olarak kutlanmış ve sonradan Hristiyanlar da demişler ki bu bayramı gelin biz İsa Aleyhisselam'ın doğumunu kabul edelim. Reddetmeyin. Bizim de demişler peygamberimizin doğum günü yok. Belli değil. Bu manalı bir gün. Yani gündüzün geceye zafer kazandığı bir gün. Ve herkes de o gün bayram yapıyor. Önce yasaklamıştır. Roma Hristiyan olunca bu bayramı yasaklamıştır. Bugün bayramını, 25 Aralık bayramını. Fakat baş edememiştir yasaklamış. Bunun üzerine Hristiyanlar böyle bir karar almıştır. Ve bu milattan çok sonradır. Yani 5. 6. asırda olmuş bir hadise.
Ama sonrasında bu iki tarih ya da iki farklı kutlamayla herhangi bir bağ kurulmamış. Bu baskın kültür sebebiyle mi?
Tabii artık Hristiyanlık baskın kültürdür. Gerek kendiliğinden gönüllü olarak gerek baskıyla artık hem devletin hem halkın resmi dini olmuştur. Artık Hristiyanlık dışında hiçbir kültürün burada ön plana çıkarılması, gündeme getirilmesi, konuşulması, savunulması mümkün değildir.
Yani Hristiyanlıkta mesela Papa çıkıp da bizim Noel'imiz aslında Hazreti İsa'nın doğum günü değil. Bu daha demez. Önceki işte Mitra dininin özel bir günüdür. Biz de onunla ortaklaşmak için bunu yaptık demez.
Demez. Yalnız kendisine bu hatırlatıldığı zaman karşı da çıkmaz. Olabilir. Biz kilisenin ön kabullerine bağlıyız. Yani bir şeyin gerçek olması çok da önemli değildir. Madem ki kilise asırlardır bunu bu şekilde kabul etmiş, bizim için bu bir dogmadır. Tartışılmaz der kilise.
Yani herhangi bir şekilde üzerine kafa yormuyor, tartışmıyor. Yormaz. Olduğu gibi kabul ediyor. O dinlerde bu var zaten.
Dinlerde, şimdi zaten dinlerin bütün hükümleri böyledir. Tabii Hristiyanlıkta da bazı tutarsız hükümler var. Hristiyanlığın ana kaynaklarının kaybolması sebebiyle ortaya çıkan bir Hristiyanlık var. Bu Hristiyanlık sonradan çok güzel kodifiye edilmiş, çok güzel tasnif edilmiş, sistematize edilmiş bir din olmuş. Şimdi tutup da siz bunun tarihi temellerini sorgularsanız o zaman kilise bundan uğraşamaz. Zaten şöyle bir durum vardır. Temelleri çok sağlam olmayan bir hadisede fazla uzatmaya gelmez. İnkar etmek veya böylece kabullenmek lazımdır. Şimdi diyelim ki ortada bir kabahat var. Hakkınızda soruşturma açtılar. Siz tutup da çeşitli bahanelerle kendinizi temize çıkartmaya çalışırsanız mutlaka bir yerden açık verirsiniz ve aleyhinize döner. Baştan inkar etmek, hayır öyle bir şey yoktur demek bazılarına çok daha pratik bir çözüm gibi gelir. Şimdi Katolik Kilisesi diyor ki evet olabilir ama madem ki bu 6. asırda papalık makamı bunu böyle kabul etti, bu böyledir. Biz tartışmayız, düşünmeyiz, bu böyledir veya değildir de demeyiz dedi mi önünü kesiyor. Artık siz ona diyemiyorsunuz ki ama niye böyle diyemiyorsunuz, hayır bu dindir diyor, bu böyledir diyor. Tartışmayı açmıyor.
Ya böyle kabul edeceksin evet. diyor.
İtiraz etmiyor. Hayır öyle bir şey yok. Siz uyduruyorsunuz. Yani bu şarkta çok vardır. Şarkta bir adamın bir kabahatini yüzüne vurduğunuz zaman o kabahatin olmadığını bilerek veya bilmeyerek böyle coşkun bir şekilde ispatlamaya çalışır. Bunu yaptıkça açığa düşer. Yaptıkça açığa düşer. Hristiyan Katolik kilisesi böyle değil. Önden kesiyor diyor ki böyledir. Siz artık ona ne deseniz boş.
Yani elinizdeki bütün silahları alıyor aslında.
Evet. Zaten şunu da söyleyebilir. Yani neticede bu bir sembolik durumdur. Ya doğum gününün belli olması çok da lazım değildir. Ama insanlar o günü Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kabul etmişler. O gün Hazreti İsa'ya kıymet veriyorlar, hatırlıyorlar. Bizim için bu kafidir der. Son derece icabında Katolik Kilisesi fevkalade pragmatik bir yapıya bürünebilir. Yani faydacı ve fırsatçı bir yapıya bürünebilir. Böylesi iyidir der ve geçer. Yani bu enteresan bir hadise. Şey yapamadığınızı, ortadan kaldıramadığınızı kendinize benzetiyorsunuz. Bu Avrupa'da çok rastlanan bir usuldür. Bilhassa sömürgecilik zamanında veya düşmanlarını, ötekileri yok sayamıyorsunuz. Münasebetleriniz var. İmha edemezsiniz. Mümkün değil. O zaman kendinize benzetmek. Onun bazı adetlerini size benzemesi. Bunun karşılığında da ister istemez sizin de bazı tavizler vermeniz icap ediyor. Onlardan size gelenleri de kendi boyanıza boyayarak kendiniz benimsemeniz. Bunlar faydalı olabilir. Avrupa'daki kolejler mesela, külliyeler, üniversiteler, o üniversitelerdeki hocaların kıyafetleri, o başlarındaki kepler, sırtlarındaki cübbeler Endülüs'ten, Araplardan alınmıştır. Bunlar, onlar itiraf ediyorlar. Diyorlar ki faydalı bir şey, biz alırız. O üniversitelerin sistemi, mimari sistemiyle böyledir. Ama onun dışında bayramlarının çoğu, Avrupa bayramlarının pek çoğu pagan bayramlarıdır. Yani kendilerinden önce Hristiyanlığa mensup olmayan putperest veya tabiata tapanların bayramlarıdır. Bize bu çam ağacı kültü öyledir. Çam ağacı Tötonlardan gelmedir. Ama onlar onu bir Hristiyan boyasına boyamışlar. Hemen onunla ilgili birkaç menkıbe uydurmuşlar. İşte Aziz Diokletianus böyle demiştir. İşte Aziz Dionysos böyle demiştir. Onunla ilgili bir hikaye bulup, işte Bonifacius bu çam ağacıyla alakalı böyle demiş. Bir hadise bulup Onu ona bağlıyorlar.
İçselleştiriyorlar.
Evet, içselleştiriyor. Şimdilik tabirle Hristiyanlaştırıyorlar. Aynı şekilde Nevruz da bu Mitra dininin çok mühim bayramlarından birisi. Bu o Noel, o Avrupalıların Noel yaptıkları 25 Aralık'tan daha da ciddi zaferin ilan edildiği bir bayramdır. Yani 25 Aralık'ta geriye çekilen, gece geriye çekilmeye başlamışlar artık şeyin karşısında, gündüzün Beş. Karşısında. Ama nihai zafer 21 Mart'ta. Alın. 21 Mart'ta artık gündüz gecenin önüne geçmiştir. Ama daha büyük bir nihai zafer var, o 21 Haziran'dadır.
Evet.
En uzun gündüz, o zaten fevkalade büyük bir bayramdır.
Ama o çok...
O kutlanmıyor çünkü... İş şeyde belli oluyor. 21 Mart'ta belli
ama
oluyor.
Ama şimdi bakarsanız asıl kutlanması gereken 21 Haziran. Hani ondan sonra 21 Mart belki ama, de en az kutlanacak.
Ama dinlerin verdiği mana mühimdir günlere. Yani ne mana veriyor? Mitra dini şu manayı veriyor. 21 Mart zaferin belli olduğu zamandır. Artık ondan sonra o zaferin türevleridir. Efendim Dumlupınar'da zafer kazanılmıştır. 15 gün sonra İzmir düşmüş. Hiç kimse zafer olarak 9 Eylül'ü vermez. 26 Ağustos'u verir. Çünkü zafer kazanılmış, iş belli olmuş. Yunan ordusu bozulmuş. Çekilir. Geri çekilme. Ondan sonra artık Mitra dini diyor ki 21 Mart zaferin belli olduğu tarihtir. Artık öne geçti. Her gün öne geçiyor. Buna aşırı bir ehemmiyet vermiştir Mitra dini. Mitra dini içinden doğan bir başka din var. O da Zerdüşt dinidir. Zerdüşt dini Mitra dinine çok benzer. Esas bu 21 Mart dediğimiz Nevruz'un ehemmiyeti Zerdüşt diniyle ortaya çıkmış.
Kısa bir aradan sonra oradaki detayları da göreceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. Bitkilerle Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin sunduğu İpek Yolu reklamlardan sonra devam edecek. 0212 534 66 66.
AveyaJet'le 1 GB internet sadece 9 lira. Üstelik kota aşımında 4 GB'a kadar 29 lira. Haydi Türkiye, jet hızıyla Avea bayilerine. Ayrıntılı bilgi avea.com.tr'de.
93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. TGRT FM.
Hem HD uydu hem de Linux uydu. Hiremco Chip Box çıktı. Üstelik yerli üretim ve uygun fiyata.
Evimin dijital kalbi.
Şimdi reklamlar.
İyi günler.
İyi günler memur bey.
Ehliyet ve ruhsatı görebilir miyim?
Tabii tabii, buyurun.
Teşekkürler. Klima.
Olmaz mı? Bakın.
Oo, CD çalarlı radyo.
İşte o da burada.
Vay vay vay. Peki ABS ve çift hava yastığı?
Tabii ki.
Tebrikler. 8'de 8 kusursuz.
Fiat Panda tüm bu donanımıyla kısa bir süre için sadece 19.950 lira. Fiat Showroom'larına gelin, bu kusursuz fırsatı kaçırmayın.
Fiat. Lezita'da piliçler elle kesiliyor. Gönlünüz rahat, sofralarınız bereketli olsun.
Dünya gelişiyor, dünya değişiyor. Nanoteknolojiyle işlenen Bor Power, Türkiye'den dünyaya açılıyor. Türkiye'nin değil, dünyanın markası Bor Power, Dünya Teknoloji Müzesi'nde sergilenen dünyada tek ürün olma özelliğini koruyor. Bor Power, %7 ila 15 aralığında yakıt tasarrufu sağlar. %10'a kadar güç artışı meydana gelir. Yağ ömrünü %100'e kadar uzatır. Harareti önler, egzoz emisyonunda düşme sağlar. Çevreyi korur, vibrasyonu düşürür ve ortamdaki gürültüyü desibeli azaltır. Bor Power artık tüm İhlas mağazalarında. Bor Power ürünleri dünya çapında 2 milyon euro değerinde sigortalıdır. Sahte bor ve nanoteknoloji söylemlerinden kaçının. Bor Power'a kredi kartına 6 taksit avantajıyla tüm İhlas mağazalarından ulaşabilirsiniz. Bor Power, dünya markası.
Yurt konserde.
Karnımızı çalıyor, nerede yurt konserde? Yemek lezzet ustası, işte yurt konserde.
Hemen aç hemen ye.
Yurt konserde.
Hazır yemekte yurt konserve.
Şimdi mutfaklarda Aura Cook Vision dönemi başlıyor. Sadece kapaklarını değiştirerek 3 ayrı boyda 3 düdüklü tencereniz, 3 yemek tencereniz, 3 vakumlu saklama kabınız, makarna tencereniz, fritözünüz ve buz çözücünüz olacak. Bütün pişirme ihtiyaçlarınıza Aura Cook Vision yeter. Hemen 444 49 49'u arayın, Aura Cook Vision'ı evinize kadar getirelim. Üstelik çok özel bir fiyata. İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
Eğitimde çağın getirdiği yeniliklere sahip,
Birbirinden modern okullarımız ve tecrübeli eğitimcilerimizle çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. İhlas Koleji. Bahçeli Evler Kampüsü 639-68-70. Marmara Evleri Kampüsü 875-53-23. Avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İhlas Koleji.
Türkiye'nin gazetesi Türkiye'den eşsiz bir armağan. 7'den 70'e, dededen toruna miras bir eser. Sevgili peygamberim, yerde gökte övülen. Rahim Er'in şiirsel üslubu ve her sayfası tablo gibi resimlerle bezeli bu eseri büyük bir hazla okuyacak, asr-ı saadeti hissedeceksiniz. Sevgili peygamberim, yerde gökte övülen. Lüks telefon cilt ve kuşe kağıda özel baskı. Türkiye, Türkiye'nin gazetesi.
Hiremco HD Turbo. Hem uydu hem HD uydu.
Evimin dijital kalbi.
Reklamları dinlediniz.
Bitkilerle Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin sunduğu İpek Yolu devam ediyor. 0212 534 66 66.
Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Tarihteki önemli günlerin ve bu önemli günlerin daha geçmişteki karşılıklarını konuşuyoruz aslında. Nevruz dedik. Aslında Nevruz'un tam karşılığını sonraki dönemde aldığını söylediniz.
Evet, Zerdüşt dini. Hı-hı. Yani Şark dünyasında mecusilik olarak bilinen ama doğru isim Zerdüşt dini olan bir din.
Milattan ateşe önce... tapmak diye mi?
Çok tam basite indirgemektir o. Ateşe tapmak diyemeyiz. Ateşperest diye bilinir halk arasında. Zamanla da o hale almıştır, doğru. Dejenere şekil olmuştur olarak, ama... Evet. Zerdüşt dini o kadar da basit bir din değildir. Yani yüksek seviyede bir dindir. Fakat monist, tek tanrılı bir din değildir. İki tanrı vardır bu dinde. Düist bir dindir. Tesniyeci bir dindir eski tabirle. Milattan evvel 6. asırda yaşamış Zerdüşt. Zaradustra esas ismi. İran'da yaşamış bir Pers soylusu. Bu kendisine vahiy geldiğini söylüyor.
Peygamber olduğunu söylüyor.
Kitabının adı Avesta'dır. Bunun sonra bir de Zend olarak ilaveleri, şerhleri, açıklamaları vardır. Dolayısıyla Zendavesta dendiği zaman Zerdüşt dini mukaddes kitabı anlaşılır. Bu kitapta bir takım nasihatler, tavsiyeler, insanların uyması gereken ibadet esasları ve hukuki esaslar vardır. Şimdi bu Zerdüşt dininin esası ikidir dedik ya, gece, gündüz, yaz, kış, ölüm, hayat, iyilik, sıcak, kötülük, su, güzellik,
çirkinlik. Zıttıyla kendini bu,
evet,
tanımlıyor.
Diyor ki Zerdüşt, hayat düist bir karakterdedir. Dünya böyle yaratılmıştır. Her şeyin bir zıttı vardır. Dolayısıyla Tanrı, Ehrimen, bunun adı Hürmüz, öte tarafta kötülükler tanrısı, Hürmüz, öte tarafta kötülükler tanrısı Ehrimen veya ilmi adıyla bir tarafta Ahura Mazda, diğer tarafta Angra Mangyu. Bunlar devamlı çatışma halindedir. Fakat güçlü olan Hürmüz'dür, galip gelen Hürmüz'dür. İnsanlar ya Hürmüz'ün tarafında olurlar ya Ehrimen'in tarafında olurlar. Hürmüz'ün tarafında olanlar müminlerdir, Ehrimen'in tarafında olanlar kötülerdir. Yani şeytandır onlar. Bu dinde güneş, Mitra dininin tesiriyle mukaddestir, ateş kaynağıdır. Ve ateş sürekli bir güç, enerji kaynağı olduğu için ateş mukaddestir. Ve mabetlerinde devamlı bir ateş yakılır. Bu önceleri çok sembolik iken daha sonra ateşe tapınma, ateşperestlik halini almıştır. Ve Zerdüşt dini daha sonra artık ateşperestlik olarak bilinmiştir. Şimdi bu Zerdüşt dininin sonraki yapısında o Mitra dinine ait unsurlar çok önem kazandı, ehemmiyet kazandı. Ateş bu şekilde zaten ehemmiyet kazandı. Bu 21 Mart'ın ve bunun muadili olan ikinci bir bayram, iki Nevruz bayramı, bu iki Zerdüşt bayramıdır bunlar. Birisi Nevruz, diğeri Mehrican. O da 21 Eylül'dedir. 21 Eylül'de gün dönümüdür. Hı hı. O da yani merhamet dilenme gibi bir bayramdır. Nevruz daha yüksek manevi ehemmiyet verilen bir bayramdır. Mehrican ise daha eğlenceli geçen bir bayramdır Zerdüşt kültüründe. Bu iki bayram Zerdüşt dininin ana bayramları olmuş. Nasıl ki Müslümanlıkta Şeker Bayramı'na Kurban Bayramı dinidir. Hristiyanlıkta işte Noel ve Paskalya olmazsa olmaz. Yahudilikte keza. Bu dinin iki bayramı da budur. Bu bayramda ateşin üzerinden atlamak, işte ateşin etrafında ibadet etmek görülüyor. Nevruz zamanla Zerdüşt tesirinde olan başka milletlere de sirayet etmiştir.
Bunlar komşu devletler.
Komşu milletler. En başta Türklere sirayet etmiştir. Şimdi Türkler malum Tanrı Dağları'ndan, bugün Moğolistan tarafındaki Tanrı Dağları'ndan ine Özbekistan havalesine ve İran'a kadar inmiş. Ve Zerdüşt dini mensubu olan İranlılarla komşu olmuştur. Bu Buhara, Semerkant oralar mühim Zerdüşt merkezleriydi. Türkler buralara gelmiş, yerleşmiş. Ve buradaki Türklerden mühim miktarda Zerdüşt dinine girenler olmuştur. Hepsi değil, buraya gelenlerden. Ve ister istemez bu Zerdüşt dininin burada yaşayan Türklere çok mühim bir tesir olmuştur. Daha sonra bunlar Zerdüşt dinini bıraksalar bile Müslüman olmuşlardır. Arkadan gelen Türkler bunların arasında yerleştikleri için ve bunlar daha medeni oldukları için bunlardaki ateşle, Hıdrellez'le, Nevruz'la, Mehrican'la alakalı bir takım kültürler o Zerdüşt olmayan, hatta Zerdüşt dininden haberi bile olmayan Türklere de sirayet etmiştir.
Bunlar sosyal etkileşimler aslında, etkileşim. Değil mi?
Şimdi diyor ki Nevruz çok eski bir Türk bayramıdır. 1000 yıl önceki Türklerde de Nevruz
bayramı. Şimdi öyle bir söylem var.
Doğru, öyle. Ama bu Türk bayramı olduğundan değil. Hiç kimse Nevruz'un orijinal, otantik bir Türk bayramı olduğunu söyleyemez.
Yani Orta Asya'ya ait bir bayram olduğunu söylemiyoruz. Bu, sonraki göç döneminde...
Nasıl ki 25 Aralık Mitra dininden Hristiyanlığa geçmiş ve Hristiyanlar onu kendi boyalarına boyamışlarsa mecburen, yani onu kabullenmeleri lazım. Ya reddedecekler, yapamıyorlar bunu. Halk o zaman galeyana gelecek. Halkla da uğraşmaya gelmez böyle basit bir şey için. O zaman nasıl ki 12 tane Roma tanrısı vardı. Apollon, Mars bilmem. Hepsine birer isim verdi Paulus. Bu dedi Aziz Toma, bu Aziz George, bu Aziz Bartolomeo. 12 tane havari var ya. Her biri birer aziz. Siz bunlara dedi, duaya devam edin dedi. Bir Allah vardır her şeyi yaratan. Bu da onların vasıtasıdır bu azizlerde dedi. Boyaya boyadı. Yoksa reddetse Romalılar kolay kabul etmezlerdi. O zaman Romalılar dediler ki ne kadar kolay bir din bu. Bizim eski dinimizle çok hemen iyi. İntibak ediyor. Daha kolay kabullendiler. Bunun doğruluğu yanlışları tartışılır. Ve umumiyetle yani Hristiyanlar dışında Paulus'u bu konuda haklı bulan yoktur. Yani etik, şimdiki tabirle pek etik bulmuyorlar bu hadiseyi. Yani dini kabul ettirmek için dinin esaslarından tavizler vermeyi günümüz entelektüelleri ve bilim adamları pek etik bulmuyorlar. Ama Hristiyanlar için tabii bu gayet iyi bir şey olmuştur. Çünkü Hristiyanlık yayılmıştır. Aynısı Müslümanlar, Türkler için de olmuştur. En yakındaki İranların, düşünün pek çok kelime Türkçe'ye girmiştir Farsça'dan. Hatta biz İranlar sayesinde Müslüman olduğumuz için, yani ilk tanıdığımız Müslüman İran, abdest, namaz, peygamber, feriştah gibi pek çok dini kaideler bile bize Farsça'dan gelmiştir. Abdest, namaz, oruç, peygamber, bunlar hepsi Farsça'dan, hüda, Farsça'dan gelme kelimelerdir. Bu Nevruz tesiri de bundan daha önce tabii Türklerde çok yaygındır, doğru. Ama bütün Türklerde değil ve Türkler bunu hiçbir zaman Orta Asya'dan getirmemişlerdir. Efendim Nevruz bir bahar bayramıdır. Yeni gün. Nevruz doğru. Bunun İran mitolojisinde izahı vardır. Cemşit'in tahta geçiş merasimidir. Cemşit tahta geçiş merasiminde yeni bir gün, yani yeni bir sayfa var ya demişti. Hı hı. 21 Temmuz'da 21 Mart'ta güneşin hareketinden de istifade ederek kendisine bir taht yapardı. Güneşin vuruşuyla o taht parlardı. Cemşit zaten parlak güneş demekmiş eski İran dilinde, şimdi değil. Ve bunun bir de böyle bir mitolojik temeli vardır Nevruz bayramının. Bu kadar açık bir bilgi artık tutup da Nevruz yeni gün, bahar bayramı Türklerden gelme mümkün değil. Hatta bunu bir de o meşhur Ergenekon destanıyla bağlantısını kuruyorlar. Dağı eritiyorlar, çıkıyorlar. İşte o gün 21 Mart'tı, bahardı. Şimdi bir dakika, o Ergenekon destanının geçtiği yer Tanrı Dağları. Çok soğuk yerler. 21 Mart'ta değil, 21 Haziran'da bile kolay kolay ısınmaz. Orada bahar mahar olmaz. Bu komik bir şey. Netice itibariyle Nevruz hiçbir zaman otantik bir Türk bayramı olmamış. Bu otantik bir İran bayramıdır. İran, Mitra dininden Zerdüşt dinine geçmiş. Ki Mitra, Zerdüşt birbirinin devamı olan dinlerdir. Ve milli dinlerdir. İran'ın milli dinleridir. Bu dinlerde olan bir bayramdır. Sosyal etkileşme neticesinde Türklere de sirayet etmiş. Hepsinde de değil. Yani o kadar da Türk boyları Nevruz'u olmazsa olmaz bir gün olarak da kutluyor diye bir şey yok yani.
Bir oran vermek gerekirse.
Çok azında belki. Göçebe Türklerde belki yaygındır. Yerli Türklerde o kadar yaygın değil.
Anadolu'ya geçişte de beraberinde mi getirmişler?
Beraberinde getirmişler bu kültürü. Hıdrellez, Nevruz. Mesela Mehrican o kadar değil. Nevruz kültürünü.
Peki Hıdrellez?
Hıdrellez de aynıdır. Ama Hıdrellez'in dini bir yönü yoktur.
Ama takvim olarak Nevruz'dan daha sonra.
Nevruz'dan daha sonradır. Bahar bayramıdır. O işte hakiki bahardır. O biraz takvimle alakalı olduğunu ben düşünüyorum. Yani 6 Mayıs hakikaten baharın geldiği bir zamandır. Buna yalnız bunun kutlanışında bir Zerdüşt geleneği var. Ateş yakma, ateşten atlama gibi. Ama onun dışında bunun pek Nevruz'la alakası yok. Zerdüştlükle de alakası yok. Hatta buna bir de İsrail Liat desteği var. Hızır'la İlyas'ın. Yani dünyayı ikiye bölüşmüş iki yüksek aziz. Bunlar ikisi İsrailoğullarındandır. İki peygamber olduğu söyleniyor. Bunlar dünyayı bölüşmüşler. İşte yılın bir kısmında birisi, bir kısmında birisi farklı yerlerde. İnsanlara iyilik yapıyorlar. Zerdüştlüğünde yok bu.
Yok,
ama bu benziyor, evet. İkilik. Hı hı. Bunlar bugün de buluşuyorlar.
Senede
bir kere buluşuyorlar. Hatta ne yedikleri bile belli. Mantar yiyorlar. Mantar, o zamanlar mantar çıkar. Mantarı közlüyorlar, mantar yiyorlar. Buluşuyorlar, sonra tekrar yollar. İşte onun için Hıdır Ellez demek, Hızır İlyas. Zaten eskiden Hızır İlyas derlerdi. Hıdır Ellez halk dilinde söylenişidir. Biri karadakilerin, biri denizdekilerin kurtarıcısı, evet, diye de inanılır. Böyle bir İsrailiyat boyası da var. Zerdüşt tesiri de var. İki düist, ikici felsefenin tesiri de var. Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Yani İslamiyet'te Hıdır Ellez kutlaması, Hızır ile İlyas'ın buluşması gibi bir şey yok. Onun için Müslüman uleması Nevruz ve Mehrican gibi Hıdır Ellez'in de kutlanmasına karşı çıkmıştır. Fakat Nevruz ve Mehrican kutlamaları zaten Türkler arasında yaygın değildir. Nevruz bilinir de öyle bir kutlama falan yapılmaz Türkler arasında. Hıdır Ellez de yaparlar. Hıdır Ellez kutlamaları bütün bu yasaklamalara rağmen devam etmiştir. Biraz da ulemanın yasaklamaları Nevruz'da daha şiddetli olmuştur. Mesela ulema diyor ki Nevruz ve Mehrican kutlayanın imanı gider. Çünkü bunlar Zerdüşt din bayramlarıdır.
Benzemek uygun değil.
Onların dinlerine benzemek insanın imanını götürür. Dinlerine benzememenin bir zararı yok adetlerine, ama dinlerine aynı Noel kutlamak gibi. Ama Hıdır Ellez için aynı şeyi göstermemişler. Aynı reaksiyonu göstermedikleri için her ne kadar uygun değil deseler bile Hıdır Ellez tatbikatı Anadolu'da olmuştur. Yani şehirlerde de, köylerde de.
Açık alana çıkmak, işte piknik, evet, gibi tabiatla iç içe yapılabilecek yeme içme aktiviteleri.
Evet, evet. Bu şekilde anlaşılmıştır. Yapılmış. Yani buna bir dini hüviyet verilmemiştir. Buradaki tek dini benzerlik, o da bilerek değil, ateş yakıp üzerinden atlamak. Hı hı. Ve burada bir takım dilekler tutmak. Hı hı. Çünkü bir günle alakalı dilek tutmak o güne biraz metafizik mana yüklemeye gelir. İşte evlenmek isteyen kızların o gece gül ağacının altına bir şeyler gömme. Yani ev almak isteyenin. Yani
ev böyle, çizmesi, ev çizmesi, araba çizmesi gibi.
Bir takım metafizik şeyler yükledik. Bu Hıdır Ellez'de bir dini motifin olduğunu, fakat çok fazla üzerinde durulmadığını görüyoruz. Ama Nevruz öyle değil. Nevruz ve Mihrican öyle değil. Şimdi gelmişin başka yönüne. Anadolu'nun bir kısmında yaşayan Kürtler de Nevruz kültürü daha fazla gelişmiştir. O da yakın zamanda gelişti. Bunun sebebi de Kürtlerin İranlılarla akraba bir kavim olmasıdır. Ve Müslüman olmadan önce büyük bir kısmının Zerdüşt dinine mensup olmasıdır. Yani Kürtlerdeki Nevruz hem ırki hem dini tarihi geçmişe dayanmaktadır. Kürtler arasında Müslümanlık yayıldıktan sonra otomatik olarak Nevruz kültürü ikinci plana çıkmıştır. Ama son asırda Kürtler arasındaki sekülerleşme cereyanı, yani Kürtler arasında dinden uzaklaşan bir kesimin varlığı, aynı Türklerde olduğu gibi biz aslımıza dönelim, tarihi orijinimize dönelim, ırk orijinimize dönelim, bırakalım Arap dinini bize kattığını temayülleri, Nevruz'u tekrar gündeme getirdi. Ondan sonra Kürt milliyetçilerinin bir simgesi, sembolü oldu Nevruz. Bu sefer karşı taraf, yani Anadolu'da yaşayan Türkler de, ama siz Nevruz kutluyorsunuz, bu bizde de var zaten. Bir birleştiricilik olsun diye. Ama bu gayri ikisi de, yani Kürtlerin Nevruz'u ortaya çıkarıp kutlamaları ne kadar saçmaysa, benim kanaatime göre Türklerin de Nevruz eski bir Türk bayramıdır deyip bunu kutlamaya kalkışmaları fevkalade saçma. Bir sati, yüzeysel, suni, yapay bir yaklaşımdır. Hı. Yani böyleyse ben de onu kabul ediyorum. Bu doğru bir şey değil.
Evet.
Şimdi, bu arada antrepanda bir şey söyleyeceğim. Osmanlılarda Nevruziye isminde şiirler yazılmış. Nevruziye adında tatlılar yapılmış. Doğrudur. Bunların Nevruz gününde verilip alındığı da söyleniyor. Bu da doğrudur ama çok lokaldir. Nevruz'un bir başka manası vardır. İran'da şiirlik yayıldıktan sonra İran şiirleri, İran'da çok yaygın olan Nevruz bayramını aynı Katolik kilisenin 25 Aralık'ta yaptığı gibi İslamileştirmişler. 21 Mart Hazreti Ali'nin doğum günü demişlerdir.
Böyle bir, evet, yakın tarihe, evet, odaklamışlar.
Evet. Hatta Nevruziye tatlısı bugünkü jöleye benzeyen bir tatlıdır. Halbuki Hazreti Ali'nin, bir kere Araplarda güneş takvimine göre takvim belirlenmez. Halbuki Nevruz güneş takvimine göredir, 21 Mart. İkincisi
sabit Hazreti, bir gün olamaz yani.
Hazreti Ali'nin doğum günü değil, doğum yılı bile kat'i belli değildir. Bir iki yıl bir opsiyonu vardır. Onun için bunun da aslı yok ama aynı etkileşmeyi, aynı benzetmeyi burada da yapabiliriz.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, birlikte olduğumuz için. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi uğurluyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.
Kimse ölç alamaz benim masumiyetimden. Dizelerdeki zehirle kaç hafıza gezer. Dilimin altında bilinen yılan dağları iğne deliğinden geçirir. Kimsenin zamanına uğramadan. Tenha, kin, uzak, gölge hileli, köklerde demlenen, içimizde dinmeyen kuytu mevsim, vaktini bekleyen düğümlü sarmaşıklar gibi, kalbim öldürür herkesi. Ah, kimseden sorulmaz ki hiçbir şey yapmamanın zehri. Gövdeye indirilmiş sözcük kullanırken azalan, vahşiliğin likit beklentisi, İçimizde çakallanan şimdi, burada ve hiçbir zaman. Taze hikayelerle yamanır yaralı bellek. Tuzak yeni tehlikelerle gövdelenir. Hiç kullanılmadıkları boşluklarda, sanrısını tetikleyen kelimeler tanıdık bir yabancılık kazanır. Başkalarına anlatıldıkça, çınlayan eşyanın teslim aldığı hayatların bilgisi sızamaz esrarımıza. Her iklim kendi mutlağını ararken, kilitli hayallerin yer değiştirdiği aynalardan aynalara yepyeni bir boşluk kalır. Damarlarımda sahipsiz akan kuraklık, gürültüsü vahşi kan, çöl kanunları geçiyor göçümün unutulmuş ormanlarından. Kin bekliyor kınımda. Borçlandığı zamanları geri göndermek için kullandığı günahlara. Yemin ve rehin. Ne kadar ikisi kalbimize, ölüm aşkta seyirir. Kimseye aldırmadan, geçen mevsimler gibi. Biz kendimizi tanıdık sanırken, yıllar bizi kendiyle değiştirir. Ancak şiirle söyleyebiliriz, kendimize bunca yabancılık bizi tanıdık kılan, kırmızı netice, kızıl kin, kandan alınmış rengin verimi. Ömrün birçok çaprazı gibi, uzaklık kazanır görüldükçe. Aşkla öldürür, ölümle aşık eder. Ruhun duvarlarına köpürmüş kara iz, karanlık iklim, uçsuz gerçeklik. Kendini yaşar sahibinin görünmezinde. Ne kadar yolculuk etsen dedi be, içinden çıkamadığın, içindeki ölü çocuk, her şey ne çok belli derken, ne çok belirsizlik. Anaya, babaya, yara aşk kadar derin, aşk kadar büyük kin. Yıllara eşlik eden sinsi nabız, saydam zırhlarla korumuş büyük şemsiyesi gündeliğin, balık gözlerinin bile göremediği derinliklerde, bizden sonrakilere devrettiğimiz, bize teğet kuşanmış gizlerin, bazen yanılıp aşk deriz buna, zaten yanılmadan diyemediği hiç kimsenin. Dipte derin damar, aşk, en köklü kin. Ana, baba, yar, bir gün hepsi kaybolur. Birbirinin yarasının içinde. Derin, çok derin. Toprağın bilinen sırlarıyla, kendimden yapılmış mezarını örter gibi, bağışlıyorum suçlarımı bilmediğim bir karanlığa. Ne kadar ödeşsen de ömrün yetmez, Bizi biz yapan, içimizin saklı sularında bizden habersiz yaşayanlara, açtım sandığın bir eşiğin ayakları altında bir gün bir damar uğultusu vurur dünyaya. Ölerek bile kaçamazsın aramızdan. Erileştirilmiş tekrarlarla yaşanan sayıklama, yeniden döneceksin buraya. İmkansızdır aşk. İnsan imkansızlaştıkça. Dünya başka bir yer olana kadar. Anakin. Anakin.
Yolu.